Otoshops podcast'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, Otoshops'un sunduğu Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte NBA'de geçtiğimiz haftanın öne çıkanlarını konuşacağız. Tabii gündemde bir takas, bir de flash koç değişikliği var. İkisi de aslında dün gerçekleşti. Taze haberler dolayısıyla. Onlarla da başlayacağız. Hoş geldin Kaan abi.
Hoş bulduk abicim.
Milwaukee Adrian Griffin'i değiştirdi. Şimdi Adrian Griffin'den buraya bağlamak belki biraz tuhaf olacak ama siz de aracınız satmak istediğinizde ilan, evrak gibi işler size zor geliyorsa, sizi kasıyorsa, gözünüzde büyüyorsa artık bunlar için endişelenmenize, bu tip süreçleri gözünüzde büyütmenize gerek yok. Otoshops nakit sizin için bu işleri çok kolaylaştırıyor. Tüm araç satış işlemlerinizi sizin adınıza halledip araç değerini de aynı gün içerisinde hesabınıza aktarıyor Otoshops nakit.
Otoshops nakitten Duck Rivers alabiliyor muyuz?
Alabilirsin.
Ama abi şaka bir tarafa, yani böyle ortada kalmış her an çalışmaya hazır, yani işini görecek aracı da bulabiliyorsun. Duck Rivers olsun, başka koç olsun.
Ya tabii araç önceki araca danışmanlık yapmıyordur. Ya o ne komik bir iş ya. Girmişken oradan başlayalım Kaan abi. Yani takası sonra geliriz. Milwaukee Bucks'ın flash koç değişikliği. Bir tarafından aslında kimse Adrian Griffin'le ilgili zaten tatmin olmuş değildi. Biz de burada defalarca Milwaukee'nin derecesinin oynadığı oyunun üzerinde bir derece olduğundan ve aslında problemleri biraz belki örttüğünden bahsediyorduk. Bu anlamda Adrian Griffin'in görevine son verilmesi büyük bir şok değil. Ama bir tarafından da şok tabii ki. Çünkü çok NBA tamirine uygun bir durum da değil bu. Yani ne olursa olsun 30-13 Doğu Konferansı'nda ikinci sırada işte.
Tüm NBA'de ikinci abi.
Evet doğru. Tüm NBA'de ikinci sırada. Son dönemde Minnesota'nın falan da düşüşüyle birlikte. Ve böyle durumlarda yani basketbol çok tatmin etmiyor olsa da, sahadaki oyun çok tatmin etmiyor olsa da, hele hele ilk sezonundaki falan bir koçun görevine son verildiğini görmeyiz. Hele hele hele galibiyet üst üste, yani iki, tamam Detroit karşısında da olsa, bir galibiyetten sonra falan bu hamlenin yapılmasını hiç görmeyiz. O anlamda çok enteresan ama Milwaukee bu kararı verdi.
Abi sen çok güzel özetledin, yani biz mesela Avrupa'da falan buna benzer şeyler görebiliyoruz. Hani özellikle çok üst düzey hedefleri olan ve adeta burnundan kıl aldırmayacak takımlar var. İşte Real Madrid'ler, yok işte Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı falan, Bayern Münih'i falan. Onlar böyle hani lider giderken bile değiştirebiliyorlar teknik direktörü. Yani onları, çünkü hani şampiyon olmak, yani birinci olmak bile yetmeyebiliyor yani bir derecede. Ama NBA gerçekten hiç, daha doğrusu Amerikan sporları buna hiç uygun bir şey değil yani. Hiç. Bunun emsali yok denecek kadar azdır. Saha dışında bir olay olmadığı sürece. Yani ki Adrian Griffin'in de saha dışında hiçbir, yani Udoka falan gibi saha dışında yaşanmış bir olaydan dolayı olmadı bu. Saha içi performansı bu açıdan ilginç. Yani bir taraftan da olumlu olduğunu da düşünüyorum ben. Yani bu galibiyetin her şeyi örttüğü, mağlubiyetin hani en büyük lanet olduğu ortamdan biraz daha içeriye de bakıldığı bir durum var. Çünkü hani Adrian Griffin, özellikle sen de söyledin, ilk senesinde olduğu için hani biraz daha zaman verelim, biraz daha zaman verelim diye diye sezonun ortasına geldik abi. Ve bu takım evet NBA ikincisi falan ama hiç derecesinden bağımsız oynayabileceği en iyi oyuna yaklaşamadı bile. Ya da oyuna, yani kağıt üzerinde gösterdiği potansiyele yaklaşamadı bile. Maç kazandı, biraz şans yanındaydı vesaire falan. Ama mesele o değil. Mesele sahadaki görüntü, yani bu takımın potansiyeli bu değil. Derecesi daha kötü de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Potansiyeli, hani bu oyuncu grubu böyle basketbol oynar diyebileceğim bir şey oynar. İşte zaten sezon başından beri biliyorsun, sıkıştırmaya dayalı bir savunmayla savunma yapmaya kalktı. Hiç Milwaukee'nin harcı olmayan bir savunma. Yani hiç olmayacak duaya amin dedi. Sonra vazgeçti, işte Brook Lopez'i daha geride tutarak, yani Brook Lopez'in oynayabileceği en mantıklı savunmayı yapmaya çalıştı ama orada da bütün savunma geleneklerini kaybetmiş. Çünkü koçun esas mahareti biraz savunmadaki koordinasyondan ve savunma paternlerinden geçiyor. Yani açıkçası koç dokunuşu olan hiçbir yerde Adrian Griffin'in artı değer kattığını göremedik. Saha içinde. Ve işte bence yeterince zamanda verildi zaten abi. Artık 40. maça geldik ve hakikaten ilerleme yok o konularda. Yani koçun, şimdi mesela Damian Lillard çok olumsuz gözüküyor sahada, tamam mı? Rakamları öyle çok kötü değil aslında. Geçen seneyi kariyer zirvesi olarak alırsan onun çok gerisinde değil. Ama abi sahadaki hali vesaire çok problem. O hadi Lillard'a bağlı biraz. Biliyorsun bir boşanma sürecinden geçiyor, velayet sürecinden geçiyor. Hı-hı. Hadi Lillard'ın şeyi var diyelim. Şimdi mesela Giannis kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Onu da hani ona bağlayabilirsin. Hani Adrian Griffin'e bağlayacağın ve bağlayamayacağın şeyler var. Ama Adrian Griffin'in asıl sorumluluğu olan savunma şemaları, oyuncuların en verimli olabilecekleri şekilde kullanılması falan gibi konularda hani ciddi anlamda bu takım potansiyelinin çok altında performans gösteriyordu. Çok ciddi koçun dokunuşu hiç artı değer katmıyordu yani. Ve sezon bitmeden yolları ayırmaya karar verdi. Şimdi burada kritik nokta şey tabii abi, şimdi yani NBA teamüllerinde abi Giannis'in oluru olmadan hiçbir şey olmaz. Hani yıldız oyuncu okey vermeden hani bir iki istisnai takım vardır, bir iki istisnai yönetici var. Onlar ayrı da onun dışında abi yıldız ne derse o olur. Ya da en azından onayı alınır yani, fetvası alınır yani şehir İslam'ın.
Tabii.
Adrian Griffin'i de Giannis'in istediği biliniyordu. Giannis istiyordu onu yani sene başında anlaşırlarken. Burada da hani Giannis gitsin dememiş olabilir. Bilemeyiz onu ama gitmesine onay verdiği kesin.
Gitmesin de dememiş olabilir işte.
Yani şey sonra abi göndereceğiz dediklerine iyi gönderin demiştir yani, onay vermiştir en azından. Ki zaten Adrian Griffin'le takımın hani iyi bir şey içinde olmadığı çok belliydi bence. Yani maç içi röportajları falan bile bir tuhaftı Adrian Griffin'in. Hani oyuncuları gereksiz yere bir övme ihtiyacı hissediyordu falan ve çok ortadan yani hiç Giannis o konuda mesela çok şey abi, çok spesifik şeyler istiyor. Koçun dehasını gösterecek, koçun dokunuşunu gösterecek hamleleri görmek istiyor. Adrian Griffin çok orta yoldan konuşuyordu genelde. Bu da onu rahatsız etmiş olabilir. Ve yolları ayırdılar. Yani bu takımın zaten o kadar büyük bir yatırım yapılmış durumda ki kısa vadeye. Ya önümüzde 2-3 senelik bir pencere var çünkü. Yani Damian Lillard'ın ve Giannis'in yani zirve yapacağı. Hadi Giannis belki 4-5 sene daha böyle gider ama Lillard'ın en fazla 2 senesi daha falan daha var bu seviyelerde kalacağı yani. Chris Middleton keza öyle. Yani takımın nüvesindeki Chris Middleton, Brook Lopez hepsi Giannis hariç kariyerlerinin artık sonbaharındaki oyuncular yani. Yani bu 2 senede bunlar şey yapılacak. Hani nereye varılırsa varılacak yani. Burada kritik konu tabii tamam Adrian Griffin evet bu takımın problemiydi. Buna da kimse itiraz etmiyor yani. Hani Adrian Griffin'dan daha iyi bir koç da bu takım, yani bir koç katma değeriyle bu takım gerçekten daha iyiye gidebilir. Bunu bu olaydan önce yani yıl boyunca biz de söyledik. Pek çok kişi de söyledi. Kritik konu abi Adrian Griffin ilk gündeme gelen adam. Abi ilk akla gelen adam Yılmaz Vural mı olur ya?
Hayır, bence daha komik olan hakikaten Doc Rivers'ın danışmanlık yapıyor olması abi bir taraftan. Onun ortaya çıkması.
Ya o danışmanlık çok şey bir danışmanlık be abi.
Olsun abi yani biraz ama bence komik ve trajikomik.
Evet.
Yani ben öyle görüyorum. Ya zaten Milwaukee'nin başından itibaren yani Doc Rivers'a falan gelmeden bu işi hiç idare edemediği Terry Stotts olayından falan belli.
Evet.
Şimdi yani bak Adrian Griffin'in hani seçilmesi falan ayrı konu. Ne kadar daha önce head coachluk tecrübesi olmasa da Adrian Griffin benim hatırladığım bir en az 5-6 yıldır herhangi bir takımın koçluk için şeyi açıldığında, pozisyonu açıldığında hadi herhangi bir takım demeyelim de yani herhangi bir yaz döneminde ismi ortalıkta dolanan koçlardan biriydi. Yıllardır hani o çevrelerde ismi belli bir ölçüde saygı gören işte zaten Nick Nurse'un yanında çalışıyor. Öncesinde başka şeyler. Ve bir noktada bu adam bir takımı alacak dedirten hakkında bu konuşulan bir koçtu. Bu tamam. Ama bir kere Terry Stotts'un oraya iliştirilmesi, yani bu belli ki iliştirme olmuş. Sonradan yaşanan şey olmamış yani Adrian Griffin'in çok onayı dahilinde. Onun da çok istemesiyle ortaya çıkan bir ortaklık falan olmamış. Ve daha sezon başlamadan çok da basit bir böyle çekişme üzerinden ipler koptu. Oradan sonra da bence kulübün Adrian Griffin'e bakışı da değişti. Yani çok daha farklı muhtemelen ele almaya başladılar. Ulan hadi şey bu olayda tamam senin istediğin olmuş oldu bir şekilde. Gerçi orada hani Terry Stotts biraz tetiği çeken olmuştu da. Sonuçta bir güç savaşını kazanan Adrian Griffin oldu. Normalde pozisyonu itibarıyla kazanması. Ama Milwaukee orada bence bir çizik attı Adrian Griffin üzerine. Sahada çok daha kuvvetli sonuçlarla bunu savuşturması gerekiyordu. Onu da beceremedi. Ama sürecin ne kadar berbat yönetildiğinin bence bir işareti. İkincisi zaten daha buraya şeyden sonra in-season tournament finallerine doğru Vegas'ta değil mi? Doc Rivers'ı bununla buluşturmuşlar falan. Yani sen bu çocuğa bir yardımcı ol falan. Bu ne abi?
Sen şu çocuğun bir elinden tut.
Abi bu komedi bence.
Bence de.
Hele üzerine bir de Doug Rivers gelince daha da komik oluyor yani. Doug Rivers da hani şey biz kardeşimize yardımcı olacağız, yerinde gözümüz yok falan diye hareket etmemiş. Ya da işte tamam ayağını kaydırmak için bir şey yapmamıştır. Ya da işte inanmadığı bir şey söylememiştir falan ama yerini almakta da bir beis görmüyor. Doug Rivers da öyle işler zaten. Neresinden bakarsam bak elinde kalıyor sonuçta.
Doug Rivers çok zeytinyağıdır o konularda ya.
Tabii canım yani.
Acayip Doug zeytinyağıdır Rivers... ya. Aa falan der yani.
Aa ayıp olmuş ya. Ay canım benim falan.
Valla benim hiç haberim yok. Ben bir takımın başında koç varken asla görüşme yapmam. Ama koç yoksa görev bana bahşedilirse sonuna kadar da mücadele ederim falan yapar yani.
Ve evet Doug Rivers şimdi.
Kesinleşmedi bu arada.
Kesinleşmedi ama kesinleşti bence. Yani,
bence genel
o kadar yani... fazla kanaldan geldi ki şey.
Ama abi şöyle en sonda hani bunun doğru olmadığını bence aldıkları reaksiyon öyle ağır oldu ki son anda çark edebilirler yani bence. Çok ağır reaksiyon geldi çünkü abi şöyle bir şey var. Doug Rivers'ın kariyeri şeyle dolu yani yetenekli takımları özellikle büyük maçlarda rezil etmesiyle dolu yani. Ta şeyden başlayarak abi işte söylediğim Lob City Clippers'dan başlayarak Boston'da abi işte 2008 şampiyonu oldu. Ki 2008 şampiyonluk yolculuğu da çok tuhaf. Biliyorsun bütün seriler 4-3 bitti yani. Çok daha domine etmesi gereken takım. Hani sonu çok güzel olduğu için hani son maç işte 4-2 kazandı ve son maçta fark attığı için Lakers'a iyi gözüküyor. Ama ondan sonra abi işte o Boston takımı her zaman rekabetçiydi ayrı konu ama çok özel de bir takım. Onun için abi Lob City Clippers olsun, ne bileyim Philadelphia olsun falan. Hani sürekli bir yerlerde takılan, bir yerlerde eksik olan, bir yerlerde problem yaşayan. Ondan bağımsız bir sürü problemler de oldu. Şimdi her şeyi de onun üstüne yıkmamak lazım. Ama hani kesinlikle ve kesinlikle böyle 10 sezon, 12 sezon falan bir şekilde şampiyonluk paydaşı olan takımlarla hep beklentinin altında kaldı yani.
Tabii canım. Yani her takımdan başarısızlık damgasıyla ayrılmış oldu.
Ve şey her takım geride tutan bu takımı aşağı çeken unsur olarak gördü onu yani. Şimdi ilginç yani abi daha iddiası takımlarla çok başarılı oluyor. Mesela Philadelphia'da falan da onun şeyini çıkarmışlardı. Takımın en skorer iki oyuncusu yani iki yıldızı olmadığı zaman takımı derecesi inanılmaz oluyor. Clippers'da da öyleydi. Philadelphia'da da öyle. Max'e Embiid yok. Mesela takım acayip acayip maçlar falan kazanıyor böyle yani.
Orası öyle. Kariyerinin başından beri yani o işte tabii. Yılın koçu ödülünü kazandığı Orlando takımı hakikaten şeydir yani önemli bir başarı hikayesidir.
Tabii canım Daryl Armstrong'la 41-41 mi bitirmişti? Öyle bir şey bitirmişti.
Öyle bir şey. Ben Wallace falan var takımda ama Ben Wallace daha Ben Wallace olmamış en azından hani statü anlamında.
Abi takımın en önemli oyuncusu Daryl Armstrong ya.
Tabii tabii yani o, bu da bir şeydir yani bir tesadüf olmadığını da gösterir. Gerçekten o tip takımlarla daha başarılı oluyor. Şimdi Milwaukee o forma giren bir takım değil ama en azından Milwaukee bilmiyorum çok baskı anlamında üzerinde acayip bir şey de hissetmeyebilir. Yani ne kadar bir şampiyonluk beklentisi olsa da aldığı yer itibarıyla biraz daha rahat olabilir. Kafasındaki belki değişiklikleri yapabilir. Oyuncu grubunda zaten daha fazla saygı uyandıracağı da açık.
Artı hani çok çok çok eleştirilecek yönü var ki zaten kendi kariyer gidişatı yani yönettiği takımlar ve beklenti ölçüsündeki ulaştığı noktalar hani 1-2 sezon değil 15 sezonluk bir geçmiş var. Bu zaten Rivers'la ilgili pek çok eleştiriyi falan anlatıyor. Fakat diğer taraftan şeyi de söylemek lazım. Abi adam çok tecrübeli bir koç olduğu için yani gerek senin söylediğin gibi oyuncularda uyandıracağı saygınlık, oyuncu iletişimi. O konularda iyidir mesela oyuncu iletişimi konularında. Biraz şeydir, ikiyüzlü ve sahtekardır. Yani hiç aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey gibi takılır. Yani Ben Simmons falan olaylarında falan hiçbir zaman taraf olmamıştı biliyorsun. Hani her ne ya şiş yansın ne kebap diye devam edip duruyordu. Biraz mecburiyetten ne yapsın abi oyuncuyu mu suçlasın yani. Ama hani ikiyüzlüğü de zaman zaman çok ortaya çıkar. Yani çok durması gereken yerde hiç durmadığı için omurgasızdır yani. Ama ne olursa olsun tecrübeli olduğu için en azından oyuncu şey takıma zarar vermez öyle söyleyeyim. Yani takımın oynaması için doğru en temel prensipleri yerine getirip onları uygulatabilir. Rotasyon inatları falan belli açılardan eleştirilebilir. Ama şey değil yani işte, tam Yılmaz Vural abi işte yani. Ya da Hikmet Karaman ne diyorsan yani.
Evet Milwaukee'ye dair söylenecek başka bir şey var mı diye düşündüm. Hani bu gelişmenin dışında ama zaten şey takımın yaşadığı problemlerle ilgili birçok şeyi konuşmuştuk. Hı hı. Ve başta söylediğimizi tekrarlamak gerekirse zaten hani derece anlamında şu anda bir sıkıntıları yok. 30-13'ler ama oyundaki problemlerde kazanırken dahi Milwaukee'de kendini gösteriyordu. Yani bir kere Milwaukee'nin bu 30 galibiyet içerisinde gerçekten şöyle ya bak bunlar da bir yere girdi, ne kadar güçlü olduklarını şu maçla gösterdiler dedirten tarzda galibiyeti hemen hemen yok. ya da çok çok az. Yani mesela bir Celtics galibiyeti var ya geçen hafta ya da
abi, o
sayılmaması gereken bir maç.
Hayır, Celtics maça gelmemişti o gün.
Evet, yani bu tamam, belki Milwaukee'nin kabahati değil o gün Celtics'in o durumda olması, ama ne olursa olsun onu ele alamıyorsun bir kere. İşte o tip hakikaten çok fazla galibiyeti yok. Mesela sezon başında Philadelphia'yı yendiler. Philadelphia daha sezonun başı işte Harden şeyini yeni yeni aşmaya çalışıyor. Onu da çok öyle göremiyorum. Zaten sezonun birinci günü, yani ne kadar ciddiye alabilirsin. Ama bunun dışında da Detroit'leri bilmem neleri yenerken bile böyle zorlana zorlana yenen, işte Portland'a karşı evinde 20 sayı 25 sayı geriye düşen, böyle tuhaf tuhaf maçlar oynayan bir Milwaukee izledi.
İşte en son kovulmadan önceki son maçı, Detroit maçı. Abi son çeyrekte ite kaka zar zor kazandılar yani.
Evet. Bunlar arada bir oluyor. Her takıma oluyor. Ama Milwaukee'de gerçekten frekansı çok daha yüksek durumdaydı. Peki takasa geçelim o zaman. Miami Heat zaten takas yapması muhtemel ya da arayışta olduğunu bildiğimiz takımlardan biriydi. Hem istikrarsızlar hem Kyle Lowry'nin performansı artık hiç onları tatmin eden düzeyde değildi. Hatta son dönemde kenardan getirmeye başlamıştı Eric Spoelstra. Ve Kyle Lowry'nin kontratı da bir takasa imkan sağlıyor. Bunun yanında verebilecekleri draft hakları vardı. Gitmesi de, yani Charlotte tarafından gönderilmesi çok muhtemel oyunculardan biri olan Terry Rozier'ı almayı başardılar. Terry Rozier'ın başka takımlarla da ismi anılıyordu. Miami Heat onu kapmış oldu. Tabii ki yani sonuçta şöyle bir durum var. Bir oyuncuyu şu anki Kyle Lowry ile ve bir draft hakkıyla alabiliyorsanız o oyuncunun her türlü problemi de çözemeyeceği de ortadadır. Terry Rozier de yani o tip bir oyuncu değil ama iyi bir sezon geçiriyordu. En azından hücum anlamında gayet iyi bir sezon geçiriyordu. Ve Miami Heat de zaten öncelikle şu anda hücuma biraz daha katkıda bulunsun diye muhtemelen Terry Rozier'ı kadrosuna katıyor. Bu anlamda da tabii ki gönderdikleri Kyle Lowry'e göre ve kadrolarındaki diğer oyunculara kıyasla çok daha işlerine yarayacak bir oyuncu.
Ya Miami acayip bir sezon geçiriyor yine. Abi işte sezonun çok önemli bölümünde zaten Jim Butler oynamadı. Tyler Hero elini kırdı. Bir ay oynamadı. Adebayo da o sırada sakatladı. Bayağı bir 2-3 hafta oynamadı. Hatırlıyor musun? Adebayo evet. Yok. Hero yok. Butler yok. Fakat takım...
Bunun yanında yan parçalar sürekli olarak, yani biri var biri yok. Caleb Martin'in sakatlığı, Josh Richardson'ın sakatlığı, işte Lowry bilmem ne, yani o tarafta da hiçbir istikrar elde edemediler.
İşin ilginç yanı, en istikrarlı ve açıkçası hani oyununa ciddi boyut katmış isim Duncan Robinson gibiydi ama yani o da tamam, hani alkışlarsın falan da hani nereye kadar? Fakat o dönemde klasik gene ya bu Miami gene yaptı yapacağını dedirtecek bir dönem geçirdiler. Şu son 10 maça kadar falan. Yani işte yok Orlando Robinson'lar, Haywood Highsmith'ler falan, işte Jamal Kane'ler falan oynadı. Son dönemde Nikola Jovic girdi ama o zaman yoktu da işte Nikola Jovic'lerle falan, işte penetre eden Duncan Robinson'larla falan acayip acayip maçlar kazanıyordu ve ulan bu Miami tam kadro olana kadar gene işte çöpten bulduklarıyla orkestra kurdu durumu vardı yani. Fakat abi işte yavaş yavaş sakatlar iyileştikten sonra işte Jimmy Butler, Adebayo, Tyler Hero başrol oyuncuları geldi. Abi bir anda son 10 maçta acayip bir duvara çarptı Miami'ye. Ve öyle böyle bir duvar değil abi. Ben böyle felç olan bir hücum görmedim. Hani son derece kaliteli oyuncular geldi. Oyun bireysel hücum kalitesi yüksek oyuncular. Başta Hero ve Jimmy Butler olmak üzere. Fakat abi son 8 maçta 100 sayı ortalamanın altındalar. Biliyorsun değil mi? Direkt sayı ortalaması yani.
Evet.
Abi 100'ü geçemiyor. 88-90 falan atıyorlar yani. Ve tabii ki bu yani bir sürü parçası var. Sezona iyi üçlük atarak başlamış, şu anda kötü üçlük atıyorlar da hani şut performansıyla falan bağımlı bir şey değil. Orada mesela şey Duncan Robinson'ın gelmesi, daha doğrusu Tyler Green'in dönmesi Duncan Robinson'ın rolünü azalttı. O çok iyi olmadı falan gibi bir sürü hani küçük küçük detaydan bahsedebilirsin ama mesele o değil abi. Mesela total olarak böyle bir hücumsuzluk, abi 2024 yılındayız ya. Yani bugün Washington falan bile daha iyi hücum ediyor yani. Nasıl bir duvara çarpmaktır inanılır gibi değil hücumda. Bu açıdan takımın hani yani bir silkinmesi gerekiyordu zaten ki silkinir. Hiçbir zaman yani hiçbir takım o kadar kötü hücum edemez. Yani bir Miami takımı da edemez. Hani bu takımın kötü bir dönemden geçtiği belliydi. Ama bu takımın gerçekten hücumda topla daha fazla oynayacak bir oyuncuya da çok ihtiyacı olduğu belliydi. Yani Kyle Lowry artık orayı zaten hiç oynayamıyor. Oraya oynamamasını geçtim. Kyle Lowry'nin şu aşamada hiç sahaya çıkmaması lazım. Yani direkt eksi değer yazıyor. Eksik katkı veriyor. Yani Kyle Lowry olmadığında daha iyisin. Şimdi bu senaryoda bir tane daha topla oynayacak, topla hareket edebilecek kısa ve şütör bir kısa lazımdı. Takas piyasasına erken girmenin belli bedelleri oluyor genelde. Yani ne kadar erken hareket edersen satıcı o kadar şey tok satıcı konumunda oluyor. Yani abi anlaşalım dediğin zaman en yüksek fiyatı çekiyor. O yüzden zaten takaslar genelde takas deadline'ın son günü oluyor. Yani işte alıcılar satıcılarla pazarlığı yapıyor. Artık satıcı en son nereye inerse onu veriyorlar yani son gün. Klasik böyle oluyor bu işler. Erken davranırsan, aynı mesela Pascal Siakam'da olduğu gibi, satıcı ikna etmen gerekiyor. Ki işte Pascal Siakam takasında hani kontratı biten bir oyuncu için neler verildiğini de gördük. OG'nin bir takası biraz daha farklı tabii. Orada iki tarafında istediklerini çok karşılayan bir durum oluşmuştu. İşin ilginç yanı, bu kadar erken hareket etmesine rağmen Miami bence görece ucuza mı dersin bilmiyorum ama beklenen ölçekte bir karşılık aldı. Yani Terry Rozier'a takas dönemi sonuna gelmeden bir takas yaptığın zaman sadece bir birinci tur hakkına kolay kolay alamaman gerekiyordu. Hı hı. Ki kontratı devam eden bizim Siakam gibi kontratı falan da bitmiyor. Bir draft hakkından fazlasını alabilirdi belki şey Charlotte. Ha şey Kyle Lowry biten kontrat gibi değerlendiriyorlar ama artık abi biten kontratların çok bir kıymeti kalmadı biliyorsun. Yani işte takımdan hani istemediği çok kötü bir kontratı yollamış olsaydı Kyle Lowry karşında beraber yani Terry Rozier ile birlikte ha anlaşabilirdi. Mali bir çıkar da sağlıyorsun diye. Burada çok ciddi mali bir çıkar da yok. Ben açıkçası yani Miami'nin gene Charlotte'ı şu aşamada biraz dolandırdığını düşünüyorum. Evet işte Rozier'in yani hakkı birinci tur draft hakkıdır diyebilirsin. Ama şu aşamada yani bu kadar erken yapacaksan şeyi anlaşmayı bir ekstra bir şey daha rahatlıkla alması gerekiyordu bence Charlotte.
Evet ya orada şey önemli tabii yani işte hassas dengeler de 2027 hakkı lotarya korumalı. Yani Miami lotaryanın içerisinde kalırsa Charlotte'a gitmiyor. Fakat genelde bu lotarya korumalı haklar şöyle azalır yani lotarya korumalı işte ne bileyim 8 korumalı, 5 korumalı, 3 korumalı diye azalarak biter. Bunda lotarya korumalı 2028 tamamen korumasız. Yani orada esasında Charlotte bence bunları hesap etmek özellikle bugünün NBA'inde tam bir şey en azından hesap yapıp projeksiyon oluşturmak çok kolay değil ama 2028'i düşürürse o hakkı ve 2028'de Miami bekledikleri gibi olursa o çok değerli hale gelecek.
Ama 2027'de playoff yapıp işte 20. sıralardan falan bir draft hakkıyla halletmiş olabilir. Çünkü Terry Rozier abi.
Tabii o da olabilir.
Yani Terry Rozier ama gerçekten değerli bir oyuncu, değerli bir parça. Özellikle hani Miami'nin şu anki hücum sorununu düşününce o çok daha önemli. Şu açıdan Rozier biraz küçük bir oyuncu. Küçük guardların yarattığı belli problemleri biliyoruz zaten hani savunma konusunda falan. Fakat abi çok yırtıcı oyuncudur. Eskisi kadar genç olmasa da. İyi bir şütördür. Topla çok başkalarına yaratamaz ama kendine yaratabilir belli açılardan. Hani toplu da topsuz, toplu çok çok verimli olmasa da oynar, topsuz da çok verimli oynar. Nokta şütörü olduğu için. Ve en önemlisi abi özellikle savunmada çok hareketli bir oyuncu olduğu için acayip top çalma rakamlarına falan çok yansır. Rakibi rahatsız etme konusunda çok disiplinli bir savunmacı olduğunu iddia etmeyeceğim. Charlotte'da ne disiplini diyeceksin? Yani Miami'de çok daha oyuncular arası mesafenin, oyun savunma kurgusunun, savunma planının bir parçası olması gerekecek. Burada biraz daha hani o kalıba ne kadar uyabilir, ne kadar sürede uyabilir ayrı tartışma ama özellikle topa çok saldırabilen, zamanlaması, ön sesi iyi olan bir oyuncu da oyunu çift taraflı Miami'ye katkı verebilecek bir oyuncu. Tam Miami'nin istediği ideal oyunculardan biri yani. Şey gibi düşün abi, geçen seneki Gabe Vincent'ın şeyi çok daha iyisi yani asıl şey, orijinal versiyonu gibi yani.
Ya o anlamda yani işte dediğim gibi her problemi çözmeyecek olsa da hücum tarafında Miami'ye ciddi bir can katacağı kesin.
Evet. Yani şu anki hücumu düşününce onların çok çok acil bir skorer ihtiyacı vardı yani.
Ve yani şu da var tabii, Miami Heat hakikaten yine çok istikrarsız bir sezon geçiriyor olsa da bir şekilde 6. sırada ve play-in'in üzerinde en azından kalabilir. Belki bunun altının da üzerine işte Rozier'dan sonra biraz daha sağlıklı da kalabilirlerse belli bir istikrar kazanabilirler. Sonuçta yukarı tırmanma ihtimalleri de var. Her ne kadar Knicks ve birazdan konuşacağımız Cleveland'da iyi gitse de. Ama sıradan bağımsız olarak onlar zaten öncelikle bir istikrar sağlamak, istikrar kazanmak istiyorlar. Ondan sonra yine zaten playoff'ta hani tekinsiz takım, herkesin çekindiği takım haline gelebilirler.
Şu anda pek çekinilecek bir şey görünmüyor yani.
Şu anda öyle ama zaten Miami Heat için bunu hep konuşabiliriz. Yani geçen sene play-in'e girerken hatta play-in'in ilk maçında hiç öyle gözükmüyorlardı. Ondan sonrası malum.
Abi play-in'in ilk maçını kaybettiler. İkinci maçında son çeyreğinde gerideydiler ya.
Tabii yani aslında dışarıda kalıyorlardı. Ve hiç girerken adımını atarken play-off'tan içeriye Miami böyle ya bu sene de bunlardan korkacaksın falan delirtmiyordu esasında. Philadelphia ile devam edelim. Biz Cleveland'da da birazdan geçeriz işte. Cleveland'ın ismini aldık. Onlar da çok formda ama Philadelphia ve taze 70-60 olan Embiid'le biraz devam edelim diyoruz. Philadelphia üst üste 6 maç kazandı. Zaten onlar da işte doğuda 3. sırada yer alıyorlar. Ve Embiid de yine bunu biraz daha konuşmuştuk. Bayağı formda.
Acayip abi.
Yani geçen sene şöyle kıyaslayabiliriz. Geçen sene MVP oldu. Bu sene rahatlıkla geçen seneden daha iyi olduğunu söyleyebilirsiniz.
Çok net. Artı sadece daha iyi olmasını geçtim. Oyununda daha önce çok keskin olmayan bazı alanları da çok daha fazla kullanıyor. Yani mesela hiçbir zaman iyi bir pasör değildi Embiid ama işte yıllar içinde hani merkezi bir oyuncu olduğu için hani fena bir opsiyona dönüşmemişti. Yani en azından pas verebiliyordu. Pasör denmezsin ama pas veriyor. Ama bu sene ciddi anlamda hücumun merkezinde oynuyor. Yani o yüksek posta, tabii yüksek posta oynayabilmenin şöyle avantajları var. Çok da uzun olduğu için yani Embiid 5 numara oynadığı için çok yukarıdan sahanın her tarafına, her açıyı çok daha kısa mesafede görüp pas verebiliyorsun. O yani pas verebilmek için en iyi noktalardan biri sahanın her yerinde. Sahanın ortasında çünkü bu şey işte satrançta var ya, ortayı kontrol etmekte. Yani genelde işte veziri, filleri falan ortaya alırsın. Çok yönü kontrol etmiş. Onun gibi bir şey abi. Yani orada merkezdeki kuleden bütün adresleri buluyorsun. Ve takım zaten Embiid'in oradan orada oynaması üzerine kurgulanmış. Topsuz katları oradan gelecek paslara göre çok kurguladığı için işte Maxi gibi, o Maxi süratiyle, Tobias Harris pozisyonuyla onları aldığı için bu Embiid'in hayatını çok kolaylaştırdı. Pasla bir şey üretmesini. İşte bu ters pick and roll oynuyorlar. Daha doğrusu pick and roll değil, roll and pick yapıyorlar. O çok acayip abi. Embiid içeri bir şekilde devriliyor perde yapmadan. Topu veriyorlar. Sonra depar atıyor mesela Tyrese Maxi. Ona veriyor tekrar. Yani aynı hızda gelemediği için savunmacı. Çok acayip o. Yani pick and roll değil, tersini yapıyorlar. Roll and pick gibi. Daha önce hiç görmediğim pasörünü görüyor. Artı abi zaten Embiid biz yani çok önemli maçlarda görmüştük. Embiid istediği zaman olağanüstü bir savunmacı olabiliyor. Ama çoğu zaman istemiyor. Ya istemiyordu mu dersin, yoksa gücünü hücuma mı saklıyor dersin. Pek gelmiyor. Ama bu sene mesela çok daha yüksek savunma konsantrasyonunda. Sahada olduğu her dakika kendini veriyor diyemem. Ki veremez de zaten. Hücumda 70 atan adamın savunmada da aynı konsantrasyonu göstermesini bekleyemezsin. Bir enerji limiti var oyuncunun, yani kendini zorlayabileceği. Ama oyunda olduğu sürenin önemli bir bölümünde de savunma görevini hiç aksatmıyor. Hatta çok ciddi caydırıcı bir unsur oluyor tek başına potu altında olduğu zaman. Bu da onun hani işte mesela Yanis'le ve Jokic'le arasındaki en önemli farklar oydu. İşte son yıllarda NBA'nin en iyi oyuncusu, MVP tartışmasında rakip olduğu oyuncuları düşünürsen, Yanis hep hani oyunu çift taraflı oynamasıyla ve savunma tarafıyla da biraz fark yaratıyordu. Şimdi Embiid de bunu yapabiliyor. Yanis kadar iyi savunmacı olduğunu iddia etmeyeceğim ya da Yanis kadar sahada olduğu her dakika yaptığını. Ama çember savunucu olarak hani hakikaten çok etkili adam. Yani ligin en etkili oyuncularından biri savunmada. Yani Yanis'le o fark ortadan kaldırdı. Yok için işte pas özelliği çok daha büyük fark yaratıyordu. Oradaki makası da daralttı. Esas abi en iyi yaptığı şey olan muhteşem skorerlik konusunda ise tarihi bir seviyeye geldi ya. Abi şu anda şimdi biz genelde sayı krallığını nasıl hesaplıyoruz? Sayı ortalaması değil mi? Oynadığı maçta kaç sayı atıyor maç başına? Evet. Ve buradaki listede de zaten Embiid acayip bir şeydi. 36.1'e geldi galiba. 36.1 sayıyla birinci. Fakat başka bir istatistik var abi. Oynadığı dakika başına attığı sayı. Embiid abi bu sene 32 maç mı 31 maç mı oynadı? Abi 10 tanesini son çeyreğini oynamadı biliyor musun? Yani maçı çoktan çok kopardıkları için. Son çeyreklerde yattı yani. Normalde işte 34-35 dakikalar oynayacak adam 30 dakika, 29 dakika falan oynadı. Ve zaten modern basketbolda artık 35 dakikanın üzerine kimse çıkmıyor. 40 dakikaları kimse bulmuyor. Abi o Will Chamberlain'in efsane sezonu var ya 61-62. 50.4 sayı ortalamayla oynadığı sezon. Dakika başına ürettiği sayı şu anda Embiid'in daha fazla biliyor musun?
Doğrudur, olabilir.
Ya inanılmaz bir şey bu yani. Hakikaten inanılmaz. Hani sahada o sene 48.5 dakika ortalamayla oynamıştı. Bileyim. Bence tarihin en kırılamayacak rekoru budur bu arada. Hani bir sürü zor rekor var ama bundan...
Yani bugünden bakınca gayet anlamsız gözüken bir şey zaten. Hayır, anlamsız derken o şey, onu küçümsemek anlamında demiyorum ama bugün öyle bir şey yapılamaz. Yapılmaya gayret abicim, bile gösterilmez.
82 maçın 81'inde 40, yani tam maçı oynuyor. Bir maçta 6 foul
yapacak. Yani
uzatmalar da olduğu için 48'in üstüne çıkıyor zaten. Evet. Sadece bir maçta tamamını oynamıyor. O da 6 foul oyun dışında kalıyor. 6 dakika mı kalamı ne? Yani inanılmaz bir şey. O maçta ise o sezon 48,5 dakika ortalama oynayıp 50.4 sayı attı. Şu anda Embiid 34.1 dakika mı? 34.2 dakika mı? 36.1 abi. Oranı daha fazla abi Embiid'in şu anda. Oynadığı dakika, yani dakika başına attığı sayı itibariyle. Ve zaten şu aşamada serbest atış çizgisi bölgesinde, yani asıl operasyon yaptığı alan onun. Hani şut attığı veya işte pas dağıttığı veya oradan penetre ettiği, potaya yöneldiği yerler. O bölgeden şey gibi abi. Ya turnike atar gibi şut atıyor abi. Pek çok oyuncunun pota dibi bitirişinden daha yüksek yüzdeyle bitiriyor oradan zaten. Hani Embiid fiziğini de kullanıyor tabii zaman zaman. Ama çoğu zaman bu şutu daha çok, yani bu ana silah olarak bu şutu belirlemiş. Abi potaya gitse de bir şey fark etmiyor ki. Yani smaçtan halledeceğiz zaten o atış onun için.
Ben şunu söyleyeceğim. Yani sen zaten çok güzel açtın abi. İstatistiklerini hani tarihsel bir boyuta da koymuş oldun. Fakat bununla birlikte abi şu San Antonio maçı, yani 70'lik maç diyeyim. Bu sezon bana göre NBA'nin bu sezonki en iyi 5 performansından biri olmayabilir.
Yani olabilir, bilemiyorum.
Abi şöyle.
Çok otomatik atıyor ya.
Tabii ki çok otomatik atıyor ama abi sürekli aynı şey atıldı ve yani rakip hiçbir şeyi değiştirmedi. Tamam hani bilmiyorum, Greg Popovich belki şey olarak baktı yani, ulan zaten double team getirsem öbür taraftan yarılacağız falan da. Abi yani şeye benziyordu, hani maç öncesi oyuncular maçtan 1,5 saat önce erken gelip tane yardımcı antrenörle ısınırlar ya. Hı hı. Kısa bir tane adam, yani onlara göre çok kısa kalan bir tane adam böyle şey elini uzatır bir nevi savunma şeyi gibi. Ve onun üzerinden şut atılır durulur. Ona benziyordu abi. Sürekli Zach Collins'in üstünden tık tık tık tık serbest atış çizgisine aynı şutu atıp durdu Embiid.
Şimdi canım maçın başında Wembanyama tutuyordu. Wembanyama tabii üstüne gidip böyle Wembanyama'yı savurduğu için belki o işleşmeyi tutmak istemediler ama mesela Wembanyama o şutları en durdurması teorik olarak en uygun isim aslında çok uzun olduğu için. Yani. Tabii 70 sayı her şeyi gölgelediği ve herkes ondan bahsettiği için çok göz ardı edildi ama Wembanyama da muhteşem bir maç oynadı o maçta.
Yani benim şey 70 sonuçta abi, hani ne olursa olsun o maç sonuna kadar o istikrarı göstermesi işte falan da önemli. Fakat ben bu kadar böyle 70 sayı gibi gözükmeyen, daha etkileyici, bırak 60'ı 50'yi çok 40 falan görmüşüm. Bu ne ya falan diye izledim bütün maçı. Sonuçta tabii 70, yani rakibin kalitesinden, rakibin gücünden bağımsız tek başına bir şey uyandırıyor. Ama dediğim gibi ben Embiid'in bu sezonki ilk 5 maçı arasına bile girmeyebileceğini düşünüyorum.
Yani olabilir. Yani özellikle işte rekabetçilik düzeyi falan düşünüldüğü zaman. Daha iki gün, bu arada iki gün önce de Jokic'e karşı muazzam bir maç oynadı.
Ha işte bence mesela onlar daha değerli ve şey, yani başka maçlarda Embiid bütün repertuarı ortaya serebiliyor da sonuçta onu da gerektiriyor. Mesela bu San Antonio maçı öyle bir maç olmadı.
Ama işte senin en başta söylediğin abi, adam geçen sene MVP oldu. Bu sezon net bir seviye daha iyi oynuyor. Abi oyununda zayıf demeyeyim ama daha az verimli olduğu alanlar, savunma ve yani pas organizasyonu, hücum organizasyonu konusunda ciddi bir, hatta 1,5 adım ileri attı. Asıl iyi yaptığı şey olan skorerlikte ise daha da iyi yani. Hani daha nereye gideceksin abi dedirtiyor. Yani tek tabii can sıkıcı nokta var. Embiid çok böyle egzantrik bir karakter olduğu için, sevimli falan da olduğu için çok belki o kadar tepki çekmiyor ama abi Harden'ın en kötü sezonu bile bu Embiid'den daha sevimliydi ya foul alma konusunda.
Evet.
Abi iyiden iyi suyunu çıkardı Embiid ya. Yani bu kadar, şimdi burada tabii tüm sorumluluk Embiid değil. Yani burada hakemlerin bu işi iyi yönetebilmesi lazım. Onu kabul ediyorum, tamam mı? Artı foul olmak da bir yetenektir abi. Tüm İspanya basketbolu bunun üzerine kurulu bir taraftan düşünürsen. Hı-hı. Yani foul almak, foul'u göstermek, teması göstermek, bunlar da bir avantaj devşirmektir. Ama abi hakemleri ve sistemi yanıltıp kendine hileli ve hak edilmemiş bir avantaj değiştirmek, o başka bir şey oluyor abi. O hakikaten başka bir şey oluyor yani. Ha mesela Harden çok eleştiriliyor birçok konuda. Harden mesela, ben hep söylüyorum abi, Harden benim için son 30 yıldaki tek gerçek deha basketboldaki. Çünkü basketbolda 3 tane temel prensibi değiştirdi adam. Hani bu yani bunu hiçbir oyuncu yapamaz abi. Bir tane falan değiştirirsin yani çok daha verimli bir şey bulursun, herkes seni takdir edebilir ama 3 şeyi değiştirdi. Bir, penetre sistemini. Hı hı. Bu gather step denen işte hani 0. adım muhabbeti var ya. Hı hı. Kuraldaki o 0. adımı öyle bir esnetti ki hani abi çoğu zaman şeydi, biliyorsunuz Harden'ın o 2016-17'de falan şey, ağır çekimde tartışılıyordu bu steps midir değil midir diye. Çünkü topu 0. adım atarken ilk adımı atıyordu o topu tutana kadar, havadayken top. Yani topu yolluyor, top yerden sikip eline gelene kadar ilk adımı atıyordu. O gather step kabul ediyor ama fazla adım atıyorsun. Adam resmen oyunun şeylerini, zayıflıklarını, yani kuralların zayıflıklarının üzerine gidiyordu. Penetreyi mesela asla ve asla... Foul almak için çok eleştiriliyor. İşte foul almaya çalışıyor, sürekli kafasını geriye atıyor. İşte hakemleri kandırıyor falan diye. Evet bu var. Bunu yapıyor. Yani hiçbir şekilde savunmayacağım onu. Fakat orada temelde şöyle bir çıkış noktası vardı Harden. Harden abi penetreyi hiçbir zaman turnike atmak için yapmıyordu abi. Foul almak için penetre ediyordu. Şimdi bu çok ahlaksızca bir şey, tamam mı aslında? Ama abi olmayan bir şeyi, yani birilerini kandırarak, birilerini yanıltarak kendi avantaj devşirmeye çalışıyor. Birilerini tuzağa düşürerek çirkin bir şekilde avantajı devşirmeye çalışıyor. Daha kafasını falan atması, çok abartması temasları, bazen olmayan teması göstermeye çalışması, evet bir şeye girer, aldatmaya girer. Ama dikkat edersen abi, penetre ederken Harden'ın acayip bir numarası vardı. Topu çok aşağıya indirip kolunu, hı-hı, çok iyi uzatıyordu. Yani normal bir penetre hareketi değil o. Bu otomatikman iyi savunma pozisyonunda olmayan oyuncular elini uzattığı anda topa direkt koluna vuruyorlardı. Topçuk ileride tuttuğu için. Hı hı. Bunu yapıyordu. Yani potaya gidiyorum, turnike atmak için değil, foul almak için. Penetreye başlarken gather step'te ilk adımı atıyorum top elime gelmeden. Ve tabii ki step back. Yani o bence en büyük şeyi onun. Yani basketboldaki en temel vasfı değiştirdiği ana unsur bu. Ve bunların üçü de abi pek çok kişinin şu anda uyguladığı şeyler. Pek foul almak için potaya giden az ama foul almayı önceliklendiren daha fazla oluyor. Yani foul alalım ondan sonra bitiririz diye bakıyorum. Neyse. Ama Harden abi acayip eleştirilirken Embiid bugün abi birinin kendisine dokunduğunu hissettiği anda, bir dokunuş hissettiği anda kendi yere bırakıyor. Bazen geçen şey vardı abi. Tobias Harris handoff oynadılar bir tane arkadan. Perdeden çıkarken içeriden döndü. Embiid'e sürtünerek döndü. Embiid kendi yere bıraktı. Biri bana dokundu diye. Tobias Harris geçerken dokundu. Abi bu şey var, bir tane 3 gün 4 gün önce bir Orlando maçı var. Goga Bitadze'de 5. foul'u aldığı pozisyon. Çıldırdı evet, Orlando. Evet. Yani hani spesifik tek pozisyon üzerinden konuşacağım ama abi Embiid'in sürekli kendini yere bırakması falan artık hakikaten gına getirdi. Abi hep Harden'da dalga geçiyorlar da kafayı geriye atıyor diye foul olduğu zaman. Bu direkt kendini yere bırakıyor. Abi. Bir de devasa bir adam olduğu için böyle lambur lumbur, bir de çok usturuplu düşüyor, tamam mı? Numarası da çok basit abi. Dokunulduğu anda ayaklarını hafif yana çekip böyle hop diye poposunun üzerine düşüveriyor, tamam mı? Sanki ayaklarının altından halı çekilmiş gibi. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bunu yapıyor ve abi o devasa adam dev kütlesiyle yere düşünce hakemler otomatikman bir refleksle ulan bu koca adam nasıl yere düşer diye bakıyorlar olaya. Onu da söyleyeyim abi. Bir o, bir de Jalen Brunson abi. Acayip ayar olmaya başladım ya. Jalen Brunson da korkunç o konuda yani.
Ve yani bu Harden NBA düzeyindekilerinki oyunu esnetme değil, artık oyunu bükme oluyor.
Bükmeden çok abi şey, olmayan bir şeye avantaj, yani sahte bir avantaj devşirme bu.
Ve şimdi burada işte yani NBA yönetimi, hakemler, abi bunun önünü almazsan ve ya da buna göre neyse ne, hani ihlal ya da şey, bu faulü almaman gerekiyor, tamam çalmayacağım, itiraza falan boyun eğmeyip eğer olması gerektiği gibi yönetmezsen ya da oyuncunun niyetini anlamazsan ondan sonra bu böyle esnetiliyor işte, bükülmüş oluyor bir noktada da. Ve şey oluyor işte, bak yine o San Antonio maçı, yani zaten karşısında Wembanyama dışında onun fiziğine cevap veremeyen oyuncular var. Yakında duramıyor oyuncu. Yani olması gerektiği kadar yakın durmaktan ürküyorlar. Çünkü faul olacak. Biraz temasla falan oynamaya çalışsa rakip savunmacı, kim olursa olsun, yani Zach Collins olsun, başka maçta başka X biri olsun, biraz uzak durayım, aman temasta bulunmayayım falan. Zaten adam yani bu düzeyde, Embiid de değil sadece, bu düzeyde oyuncunun ihtiyacı olan o kadarcık bir mesafe oluyor ondan sonra. O şutu rahat kaldırabildiği anda geçmiş olsun abi. Bu defa yani başka bir böyle yumuşaklığa izin vermiş oluyorsun. Hani serbest atış çizgisine gitmese dahi buna yol açmış oluyorsun. Benim de rahatsız olduğum bir konu. Ama mesela Harden'da da ben her playoff'un Harden'ın kariyerinde hayal kırıklığıyla, başarısızlıkla bitmesinde bir etkisi olduğunu düşünürüm. Keza Embiid'de de sakatlıklarla birlikte, yaşadığı sakatlıklarla birlikte bence bu ciddi bir dezavantaja dönüşüyor playoff'larda.
Doğru ve onun da mesela, gene bak Harden'da çok paralellik var bu açıdan. Mesela Harden'da playoff'taki haklı olarak bu arada sönüp gitmesi, yani bazen biraz abartılıyor Harden'ın playoff başarısızlıkları ama çok başarısız olduğu ortada ve en önemlisi playoff serilerinde hep geriye gitti abi. Yani iyi başlayıp hep kötü bitirdi çoğunu, yani hani bir tane bile seri ilerledikçe iyi oynayan Harden neredeyse hiç görmedik. Çok değişti. Ama mesela abi Embiid'in de kariyerinde doğru düzgün bir tane playoff yok. Öyle. Yani kendi standartlarında bir tane bile playoff oynamadı. Ama o çok daha az eleştiriliyor. Ama yakın artık oklar ona dönecektir. Ama hani bu arada aldığı foul'lerin hepsini hile yaparak falan almıyor. Çoğu foul zaten.
Tabii ki.
Çok iyi
tabii
gösteriyor. Ki. Çok iyi gösteriyor olanları. Sadece aradan 3-4 tane de maç başına 2-3 tane, kaç taneyse artık, manipüle edip abarttığı, iyi sattığı foller dışında hayali ihracat da yapıyor, onu diyeyim. Yani pahalı satıyor, yani iyi satıyor, pahalı satıyor, bazen hayali ihracat yapıyor, onu da söyleyeyim. Ama hani çıktığı seviyede akıl alır gibi değil. Keza Philadelphia'nın da, yani Nick Nurse bence çok iyi bir iş yaptı gerçekten. ben hiç tahmin etmiyordum. Yani oyunu çok basitleş... Nick Nurse Toronto'da oyunu karmaşıklaştırarak büyük bir başarı. Şampiyonluk elde etti. Daha sonra o Toronto takımlarına rekabet çıkıldı. Gerçi sonunda son sezonu çok iyi olmadı ama oyunu daha da karmaşık hale getirdik. İşte 2-3 kombine savunmalar, işte geçen sene abi Toronto bir ara sezonun ortasına gelmiştik. Ligin en az top kaybeden, ligin en çok top kaybına zorlayan takımıydı. Bu inanılmaz bir kombinasyon abi. Bakın en inanılmaz kombinasyon. Acayip savunma şemaları, farklı beşler falan derken oyunu karmaşıklaştırarak bir şey sergiliyordu. Koçluk performansı. Burada da oyunu basitleştirerek inanılmaz bir performans sergiledi yani. Hı-hı. Hakikaten çok basit oynuyorlar. Boston'la birlikte en basit oynayan takımlardan biri. Hücum sistemleri anormal basit yani. Ama basit iyidir abi eğer efektifse yani.
Tabii canım. Peki son bölümde de biraz Cleveland Cavaliers konuşalım. Çünkü onlar da sessiz sedasız. Yani başka takımlar takaslı bilmem neydi farklı gündemlerle ilgiyi üzerine çekiyorken ya da işte en tepedeki takımlar zaten en tepede olmaları itibariyle biraz daha dikkatleri üzerine topluyorken Cleveland Cavaliers biraz daha aşağılarda. Herhangi bir böyle transfer gündemi falan da en azından şimdilik yok. Ve eksikleri de olmasına, ciddi sakatlık, eksik problemleri yaşamasına rağmen üst üste 8 maç kazandı. Doğu'da 4. sıradalar. Ve yani bu takım yine bir şekilde ligin en iyi savunma takımlarından biri. Bickerstaff'le ilgili çok fazla eleştiri oldu, olacaktır. Playoff'ta belki yetersiz kalıyor, daha iyi hücum gerektiğinde falan ama istikrarlı olarak bir savunma çizgisini hep bu takımın görmesi ve geçmesi de cidden saygıyı hak ediyor. Yani özellikle bu sezon.
Çok haklısın abi. Son 16 maçın 13'ünü kazandılar. Hani hakikaten ve takım en önemli 4 oyuncusundan ikisi sakat abi bu dönemde. Bu acayip bir şey gerçekten. 4 tane temel oyuncu var, ikisi sakat. Sezon başında biliyorsun Strus sezona çok iyi girmişti. Sonra kendisine haber alınamadı. Yaklaşık 1,5 aydır falan kayıp Strus. Hani o cuk oturdu deniyordu. Fakat abi bir oyuncuları hazır tutma konusunda, iki oyuncuları doğru konumda, doğru yerde kullanıp doğru verimi alma konusunda falan da gerçekten büyük iş yapıyor Cleveland. Onu kabul etmek lazım. Mesela abi Sam Merrill, tamam mı? Sam Merrill yeni bir oyuncu değil abi. Sam Merrill'in iyi bir nokta şütör olduğu zaten biliniyordu ama yani zaten fizik olarak ufak, işte dribbling yapamıyor, organizasyona katılamıyor. Yani bir tane mancınıktan ibaret, yani ufak bir mancınık gibi görülüyordu, tamam mı? Mesela Duncan Robinson'ın her zaman avantajı, Duncan Robinson'ın da büyük şeyleri, işte topu yere vuramıyor, pas veremiyor, şutlatmak dışında ne yapar falan gibi yaklaşımlar hep olmuştu ama Duncan Robinson uzun ve büyük olduğu için belli işleveri vardı. Tabii ki bu sezon dribbling üzerinden üretebiliyor olması onu bambaşka bir oyuncuya dönüştürdü, o ayrı konu. Ama Duncan Robinson zamanında hani ilk ortaya çıktığında tamam abi herif muhteşem nokta şutör ama başka ne yapar diyordun ama yine büyüktü, anlatabiliyor muyum? Kısa değildi yani. O yüzden onu bir şekilde kullanabilirim. Merrill gibi oyuncular, Merrill gibi bir sürü oyuncu var. Çok sayarsın yani. İşte çok iyi nokta şütör ama başka da ne işe yarar? Abi işte onu işe yarayacak şekilde kullanabilirsen ve o oyuncunun da tabii biraz daha özveriyle en azından sistemin parçası olabilmesi lazım ki o konuda Merrill'de küçümsememek lazım. Hakikaten mesela ne zaman sorulsa abi ben hani iyi bir savunmacı olmayabilirim ama kimse beni savunmada teslim alamaz. Ben teslim olmam diyor. Beni yenebilirler ama teslim olmam diyor mesela. Hakikaten mücadele ediyor falan. Evet dribbling üzerinden hemen hemen hiçbir şey yapamıyor ama zaten onu tamamen topsuz ve bitirici konumda kullanmaya çalışıyorsun. Ve abi adam akıl almaz bir nokta şütör ya. Akıl almaz yani. Yani Stephen Curry şapka çıkarır yani. Öyle bir nokta şütör zaten. Ve onu kullanırsan keza George Niang falan da öyle yani biliyorsun. Dean Wade bir zamanlar öyleydi, sakatlıktan sonra o yüzden kaybetti ama hala şutu bırakıyorsun. Abi onları doğru yerde kullanırsan da verim olursun. Son dönemde mesela şimdi şey çok dikkat çekti ve alkış alıyor. Isaac Okoro. Abi Isaac Okoro geçen sene tefe konan adamdı biliyorsun. Bu takım ulan bu takımda gerçek bir 3 numara olaydı. Bu Isaac Okoro'ya kalmayaydı. Görürdük neler olacağını falan diye. Onun da özgüveni çok yıpranmıştı. Çok kötü de oynuyordu evet. Abi işte sezon başında mesela yerini Strus'a kaybettikten sonra abi o Okoro'yu bir daha oynatmazlar herhalde. 3 dakika anca oynar falan denirken ki öyleydi sezon başında. Şimdi abi takımın şey sürükleyici parçalarından biri konumunda o Okoro yani.
Ya bu zor bir kadro.
Zor şey kadro. Gerçekten zor kadro. Gerçekten
idare
zor kadro.
İdare edilmesi değil. Yani zor karakterler değil ama zor parçalar. Basketbol anlamında zor parçalar bunlar. Özellikle hani sakatları dışarıda bırak ve kalan oyunculara, elde kalan oyunculara baktığında sürekli bir puzzle.
Şey çok önemli abi. Puzzle Garland ve Mobley olsa da bunlar dahil olmak üzere işte şu anda kadroda olan oynayan iki ana oyuncu Donovan Mitchell ve Jared Allen da geçerli. Bütün oyuncular gerek sürükleyici temel oyuncular gerek yan parçalar falan hepsi belli zaafları olan oyuncular. Komple oyuncu yok neredeyse abi takımda. Bir tane bile komple oyuncu yok yani. Bu başlı başına şey gibi Tetris gibi abi birbirine Lego gibi uydurman lazım yani. Hı hı. Ve mükemmel oyuncu. Esas problem abi burada ben hani 2-3 senedir söylüyorum onu zaten. Abi Garland'da Mitchell, Jared Allen'da da Evan Mobley teker teker gerçekten değerli oyuncular. Hı hı. Fakat bir arada işte guardlar ve uzunlar yani Mobley ile Allen işte şeyle Mitchell'la da Garland birbirinin yeteneklerinin üstüne basan oyuncular. Bu da abi aslında puzzle'ın en zor ve aslında en çözülmez noktası bence.
Aynen ve belki tıkandıkları nokta yani tıkandıkma derken tam onu diyecektim. Mesela Garland'la işte Evan Mobley bu dönemde yokken adamlar 26-15'e kadar geldi. Bu iki oyuncu da eklendiğinde demek ki şuraya çıkarlar diyemiyorsun. Bunu birçok takımdaki benzer statüde iki oyuncu eksik olsa aşağı yukarı hesaplayabilirsin. Hı hı. Şuradan şuraya atlarlar bunların gelişiyle daha da playoff döneminde iyi takım, şu kadar daha iyi takım olurlar gibi bir öngörüde bulunabilirsin. Bunun hesabını yapabilirsin. Cleveland için bunu yapamıyorsun abi. Hı hı. Çünkü dediğin gibi yani bu oyuncuların partnerleriyle Mobley'nin Allen'la işte Garland'ın Mitchell'la uyumları şu ana kadar çok arzulanan düzeyde olmadı. Çok optimize edemediler bu ortaklıkları.
Optimize edilmesi de çok zor yalnız o ortaklığın ya. Yani iki tane ufak guard topsuz çok oynayamayan, topu elinde isteyen, işte iki tane uzun benzer bölgelerde operasyon yapan ve tek uzun olduğu zaman daha verimli olan. Al abi sezon başında Jared Allen yoktu, Mobley muazzam oynuyordu. Şimdi Mobley yok, Jared Allen muazzam oynuyor. Ha tabii ki yanına yüksek kullanım oranlı bir oyuncu geldiği zaman tabii ki belli top kullanma sayın, hareketliliğin falan azalabilir. Belli törpüne verir onu anlarım ama öyle değil abi. Hani oyuncular, bazı oyuncular vardı birbirinin yeteneklerini daha yukarı çıkarırlar. Bazıları hani birbirini destekler ya da şey yapar, bir arada oynar. Abi direkt birbirlerinin yetenek şeylerini, etkilerini aşağı çekiyorlar. Ha toplamda tabii ki yetenek öyle bir yukarı çıkıyor ki birbirine görece köstek olsalar bile bu bile normal standartın üstünde olmaları anlamına geliyor. Ama bu oyuncuların en ideal senaryolarda bile birbirlerine belli oranda baltalamaması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü hep o kadar aynı şeyleri aynı bölgelerde aynı sorumlulukları paylaşarak yapmak zorundalar ki işte o Lego'nun birbirine hiç oturmayan parçaları onlar gibi duruyorlar yani.
Evet. Yani en büyük umut yıllardır Evan Mobley'nin dramatik bir şut gelişimi yaşaması. Aynen. Dış şut gelişiminden bahsediyorum. 3 sayı çizgisinin gerisinde bir dramatik gelişim yaşaması ama o da şu ana kadar gerçekleşmedi. Hiç gerçekleşmedi. Hatta bu sene geriye gittiği söylenebilir.
Ha bir de şey beklentisi var tabii. Mitchell veya Garland'dan birinin 8-9 santim uzayıp 15-20 kilo daha alması gibi bir şey var.
O da bu yaştan sonra zor.
Bu yaştan sonra biraz zor gibi gözüküyor.
Peki,
ya kilo almak kolay da boy uzaması biraz problem.
Boy zor abi. Ya çocukları aslında baskete başlatsak. Peki bugünlük konularımız bu kadar. Otoshops'un sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Otoshops podcast'i sundu.